Ayrım 26.
Namaz saatinde radyo, teyp çalınmasını ve kahvehanelerden video, TV seyredilmesini yasaklayan belediyeler, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri vardır. Nedir anlamı bunların? Konu, laiklik ilkesinin çiğnenmesiyle ilgili olduğu kadar inanç, inanma, inanmama özgürlüğünün ihlaliyle de yakından ilişkilidir. Dinsel özgürlüklerin korunmasıyla ilgili hukuksal ve cezai yaptırımlarındaki değişmeler de bunu doğrulamaktadır. Gerçekten, TCK'da yapılan değişiklikle dinsel inanç ve ibadetleri hakaret ve saldırılara karşı koruyan hükümlerden tahkir maksadı öğesine çıkartılması ve hakaret kastı olmaksızın sözlü kınamaların bile suç sayılıp ceza konusu yapılması gibi yenilikler ilginçtir. Çünkü bu durumda korunan artık inanç ve ibadet özgürlükleri değil, dinselliğin ve tanrısallığın kendisidir. Bu açıdan TCK 175'in yeni biçimi 1957'de S.H. Ürgüplü'nün önerdiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun geliştirdiği, ancak genel kuruldaki tepkiler üzerine yeniden komisyona gönderilerek o zamandan beri uykuya yatırılmış bulunan kanun değişikliği önerisinin tam 30 yıl sonra cezalandırılmış biçiminden başkası değildir. Böylece dinler, laikliğe aykırı ve düşünce özgürlüğünü zedeleyecek biçimde cezai koruma altına alınmış olmaktadır. Oysa laik devletin görevi bunları değil, dinsel hak ve özgürlükleri korumaktır. Bir vakitler resmi kişilerin, biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına taraftar değiliz biçiminde tavır koydukları günler gerilerde kalmıştır. Din düşmanlığının değil, aslında çağdaş bir devlet ilkesi hakkındaki titizliğin ürünü olan bu tavrın tersine, cerre çıkmış, vaiz ağzıyla konuşan devlet başkanı ve cumhurbaşkanının sahneye çıktığı yıllardır şu yaşadığımız yıllar. Umre ziyareti yapmış devlet başkanı, Hacı Başkan, giderleri üstelik Suudi Arabistan'ca ödenmiş Hacı Valiler ve başka bürokratların dönemi. Tekke ve zaviyeler, Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen arkasından, Orta Çağ kurumları oldukları ve modern bir devlete yerleri olamayacağı gerekçesiyle bir kanunla kapatılmışlardır, 1925. Gerçi bunlar bütünüyle ortadan kalkmadılar, yer altına çekilip etkinliklerini sürdürdüler. Ancak Cumhuriyet yönetiminin kararlı tutumu bu çalışmaları önemli ölçüde etkisiz hale getirdi. Ve bu, tekke bağnazlığından uzak, özgür, laik düşünceli yurttaşların yetişmesinde etken oldu. Bu kanun, üstelik bir devrim kanunu olarak bugün de yürürlüktedir. Ancak öte yandan, kimi tarikat şeyhleri, binlerce tarikat mensubunun katıldığı törenlerle tekkelerine gömülürler. Hatta yakın yıllarda bir başbakanın, valide-i mükerremelerin bağlı olduğu tarikat şeyhinin yanına gömülmesi için hükümet özel karar almıştır. Başta nakşibendilik olmak üzere tarikat muhabbeti ve propagandasını gösteren başka yığınla olay zikredilebilir. Denecek odur ki, yarım yüzyıl önce yasaklanan ve etkinlikleri sıkı sıkıya izlenen bu ortaçağ kurumları, bugün rahatça at oynatabilmekte ve devletin üst kademelerinde de dal budak sarmış durumdalar. Daha da ileriye gidilmiştir. 1980'den bu yana düpedüz faşizmin başını çektiği faşizm ve dincilik karması gerici bir görüş, Türk-İslam sentezi bir devlet ve iktidar ideolojisi haline getirilmiştir. Aslında devletin temel düzenini din esaslarına dayandırmayı amaç edindiği için laikliğe, giderek cumhuriyeti kuranların çağdaşlaşma programına ters düşen bu görüş belirtilmektedir devletin ve iktidarın ana politikasını. Laikliğe saygısı olabilir mi böylesi bir politikanın emrinde olanların? Nitekim bu ideolojiyle yoğrulmuş olanların içeride olduğu gibi devletin dış ilişkilerinde de laiklik ilkesi umurlarında değildir. Oysa Cumhuriyeti kuranların en titiz oldukları konulardan biri de buydu. Tekrarlamış olalım. Laik bir ülkede din, bir inanç ve vicdan özgürlüğü sorunudur. Yaşamın öteki alanlarından büyük ölçüde elini çekmiştir din. Çekmesi de gerekmektedir. Cumhuriyeti kuranlar bunu gerçekleştirmişlerdi de. Anayasa Mahkemesi 1972 yılında Milli Nizam Partisi'ni kapatırken böylesi bir anlayıştan hareket ederek şöyle diyordu. Din, bir vicdan, inanç ve kanaat konusu. Tanrı ile insan arasında manevi bir ilişki olmaktan çıkarılarak anayasa ile çizilmiş olan sınırlarından taşırılmakta, siyaset, idare, iktisat, öğretim, bilim ve teknoloji alanlarında toplumsal ve özel ilişkilerde sözün kısası bütün dünya işlerinde uyulacak tek kaynak, dayanak ve düzen olarak gösterilmek istenmektedir. 1980'den beri bu apaçık böyledir ve iktidardan hiçbir hukuk engeliyle de karşılaşmamaktadır. Şeriatçı gericiliğin devlette ortakları vardır. Buraya değin anlattıklarımız, laiklik ilkesine Türkiye'de ne ölçüde uyulduğunu ya da uyulmadığını göstermeye yeter. Ancak ona vurulan asıl darbe eğitim alanında olmuştur ki konunun o yanını görmeden fecaatı giderek Türkiye'nin önündeki tehlikeyi fark etmeye olanak yoktur. Nedir eğitimdeki gerçekliğin öğrettikleri? Eğitimdeki gerçeklerin öğrettikleri. Cumhuriyeti kuranların en büyük eserlerinden biri laik devletse onun en önemli uygulamalarından biri de laik eğitimdi. Yani okulların kapısını şu ya da bu dinin metafiziğine kapamak, oralarda aklın ve bilimsel gerçeklerin eğitimini yapmaktı. 200 yıla yaklaşan aydınlanma hareketimizin en büyük fetihlerinden biriydi bu. İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde geçilen çok partili yaşamda, sermaye iktidarlarının geciliğe verdikleri en korkunç ödünler ise bu konuda olmuştur. 12 Eylül rejimiyle bu ödünler bir ihanete dönüşmüştür. Nasıl? Konuyu başlardan alalım. Cumhuriyet eğitiminde ilk büyük adım olarak öğretimde birliği sağlamak amacıyla 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Öğretim Birliği Yasası çıkarılır. Halifelikle beraber efkaf vekaleti kaldırılırken medreseler de eğitim yaşamından uzaklaştırılır. Dinsel eğitimin yerine laik eğitim geçmektedir. Gelişmeler birbirini izler bu doğrultuda. Yüksek Diyanet uzmanları yetiştirilecek olan İlahiyat Fakültesi ile ülkenin çeşitli yerlerinde açılan 26 İmam Hatip Okulu, Cumhuriyet'in laik tutumu karşısında gelişme gösteremez. 1924'te 224 öğrencisi olan İlahiyat Fakültesi'nin öğrenci sayısı 1934'te 20'ye düşer. Aynı yıl yapılan üniversite reformu sırasında kapatılan İlahiyat Fakültesi yerine İslam İnceleme Enstitüsü kurulur. 1928'de laiklik ilkesi anayasaya girince bu tür kuruluşlar devletten aldıkları maddi yardımı kaybetmişlerdi. Devlet dışında destekleyici bir kuruluş da olmadığı için 1930-1931 yıllarında İmam Hatip okullarının hepsi kapanır. Bu arada 1927 yılındaki program değişiklikleri sırasında Arapça ve Farsça'nın yanı sıra din dersleri de okul programlarından çıkarılır. Laik bir ülkenin okullarında din dersleri okutulmasının anayasaya aykırı olduğu kabul edilir. Yalnızca 1940 yılına değin köy okullarında haftada bir saatlik din dersi bırakılır. Tanrı'nın birliği ve tarihsel gerçeklere bağlı kalmak koşuluyla peygamberin yaşamı, modern ahlak ilkeleriyle uyuşan İslami esaslar, laiklik anlayışı içinde bir eğitim öğesi olarak kullanılır. Kimsenin dinine ve inancına karışmamak, çok çalışmak, hayırlı insan olmak, başkalarıyla iyi geçinmek, yalancılık ve sahtekarlık yapmamak, yazgıcılıktan uzak durmak biçiminde ahlaki ilkeler aşılanır. Özetle, eğitimde laikliğin egemenliği, aileyi ve toplum kurumlarını baskı altında tutan dinsel kurallara son vermekle sağlanır. Resmi okullardaki laik eğitim, Türkiye'deki bütün yabancı okullara da uygulanır. Din propagandası yapmayı sürdüren birkaç yabancı okul, Merzifon'daki Amerikan ve İzmir'deki kimi Fransız kurumları kapatılır. Devlet, hiçbir dinin eğitimine izin vermez. Bütün bu olumlu gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin arkasından, gerilen çok partili dönemde ters yüz edilir. 1948-1949 öğretim yılında ilkokulların 4. ve 5. sınıflarına yeniden din dersleri konur. Öğrencinin ancak velisinin isteği üzerine katılabileceği bu dersler, okulun kendi öğretmenlerince ve ders saatlerini azaltmamak üzere veriliyor ve sınıf geçme üzerinde etkili olmuyorlardı. Daha sonraları öğrencinin derse katılmaması için velinin dilekçe vermesi usulü benimsenince dersler zorunlu hale gelir. Demokrat Parti döneminde Bakanlar Kurulu din derslerinin orta öğretime de sokulmasını kararlaştırır. Öte yandan 1949'da İmam Hatip kursları ile Ankara'da İlahiyat Fakültesi de açılmıştı. 1982'ye değin sözde ihtiyari, aslında ise zorunlu olan din dersleri bu tarihte gerçek niteliğine kavuşarak liselere değin zorunlu hale getirilip üstelik anayasaya sokulur. Niçin yanlıştı okullara din dersleri koymak? Başta şu nedenle. Devletin görevi okullarında bilimsel gerçeklerin eğitim ve öğretimini yapmaktır. Bunun içine örneğin sosyoloji derslerinde din olgusunun bilimsel açıklamaları da girer. Ama belli bir dinin ilmi haline aşılama girmez. Devlet bilimi olan inancı yani akla ve deneyime saygı aşılayacaktır. Belli bir dine inancı aşılama ise görevleri arasında değildir. Zaten bunu yaptığın çelişme içine düşmüş olur. Çünkü bilimle din birbirine zıttır. Ayrı yöntemlerle yola çıkar, ayrı sonuçlara varırlar. Her ikisini uzlaştırma olanağı yoktur. Böylece öğrencinin önüne bilimin yanı sıra onunla eş değerde olmak üzere dini de koymak bir yerde çelişmeli kafalar yetiştirmekten öteye bir sonuç vermez. Örneğin Darwin'in kuramıyla Adem ve Havva öyküsünü uzlaştıramazsınız. Ancak birincisi kuram da olsa bilimseldir. Öteki ise hiçbir bilimsel niteliği olmayan bir söylence. Darwin kuramının seçeneği bir başka bilimsel kuram olabilir. Ama Adem'le Havva söylencesi olamaz. Her ikisini de aynı derde saymak çelişmeye götürür. Oysa devletin görevi tutarlı kafalar yetiştirmektir. Yurttaşlarının yalnız bedence sağlığı değil, kafaca sağlığı da devleti ilgilendirir. Din, yaratacağı çelişme ile bu kafa sağlığını baltalar. Hele ilkokuldan başlayarak devletin bilimsel gerçeklere kazandırmakla yükümlü olduğu körbe zekaları çelmesi, görevini kötüye kullanması demektir. Laikliğin çağımızdaki değeri de başta buradadır. Peki kimi ilgilendirir din eğitimi? Önce aileleri. Gerçekten isteyen aile çocuğunu istediği din ya da mezhebin eğitiminden geçirecektir. Bu arada çocuklarına din eğitimi verilmesini isteyen aileler olduğu kadar istemeyen aileler de vardır. Öte yandan Alevi-Sünni farklılığının bulunduğu ülkemizde okullarda öğretilecek din ister istemez Sünni yoruma tabi olacağından yığınla Alevi aile çocuklarına böylesi bir yorumun aşılanmasına karşıdır. Okullarda din eğitimi isteyen aileler çoğunluktadır. Demokrasi de çoğunluk yönetimidir demek işi düpedüz safsataya dökmektir. Bir demokraside özellikle böyle hassas bir konuda çoğunluk istiyor diye azınlığın özgürlüğü çiğnenemez. Okullarda din derslerinin salt varlığı çocuk içinde, ailesi içinde inanç ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Ya çocuğun ahlaki eğitimi denecektir? Onun da yanıtlayalım. Ahlakın temelinde özgür düşünce ve uygarlık yeter. Özgür düşünmesini önleyerek belli bir ereğe yönelmesini sağlamak için sevgiden, sevecenlikten yoksun, baskılı bir yönetimle yetiştirilen insan hiçbir zaman özgür düşünen, uygar bir insan kadar haksever, özgeci, hoşgörülü, kısacası ahlaklı olmamıştır. Günümüzde de ortaçağ kafalı insan uygar bir insan kadar ahlaklı değildir. Çünkü korku ve baskı gizliliği, dolayısıyla yalancılığı ve ikiyüzlülüğü getirir. Çağımızda ahlakın, hele hele sosyal ahlakın ilkeleri, aklın ve bilimin öncülüğüne inanmak, temel insan haklarına saygı göstermek, hoşgörü sahibi ve demokrat olmaktır. Yetişecek kuşaklara bunu vermek için de din eğitimine gerek yoktur. Tersine din, hele hele İslam dini, böylesi bir ahlakın karşısında dikilen bir engeldir. Aslında bir bütün olan insanları, daha baştan kafir olanlarla olmayanlar diye ayıran, cihat çığlıkları atan, kadın erkek eşitliğini yadsıyıp, kadına cennette bile özgürlük tanımayan, kafalara cin, peri, melek, şeytan hurafelerini dolduran bir dinin eğitiminden geçen bir insanın, başta bilim ve akılcılık olmak üzere çağdaş değerlere saygısı olabilir mi? Öte yandan, ulusların bağımsızlığı ve halk egemenliği gerçeğinin kabul edildiği bir çağda, ümmet inancı ve ülül emre itaat düşüncesinin ne türlü kafalar yetiştireceğini nasıl olur da görmezlikten geliriz. Çağdaş, giderek bağımsız ve demokratik bir düzen kurmanın kavgasındaki bir toplumda, özellikle göz önünde tutmalı bunu. Din dersleriyle vicdan özgürlüğü arasındaki bağı göstermesi bakımından, Birleşmiş Milletler'in 1981 tarihli din ya da inanca dayalı her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın kaldırılması bildirgesinin metninde dile gelen evrensel ölçüt de pek önemlidir. Çocuk, ana babasının ya da yasal vasisinin isteklerine karşı din ve inanç öğretimi almaya zorlanamaz. Özetle, laik bir devletin okullarında din dersi olmaz. Doğru olan, Cumhuriyeti kuranların yaptıklarıydı. Onlar, laikliği kabul eder ve onu özellikle eğitim ve öğretimde yaşama geçirirken, tarihin ve çağın doğrultusunda hareket etmişlerdir. 1950'lerde başlayan gelişme ise, çağa ve tarihin akışına ters düşen bir şeydir. Hele 12 Eylül rejiminin dini, din kültürü ve ahlak öğretimi adı altında, üstelik anayasaya sokarak liselere değin zorunlu dersler arasına katması, M.24-4, yalnız laiklik ve laik devlet ilkesinin değil, din ve vicdan özgürlüğünün de onulmaz biçimde yer almasına yol açmıştır. Öyle ki, zorla din öğreten sözde laik devlet, bu açıdan teokratik Osmanlı Devleti'nin bile gerisine düşmüştür. Gerçekten bugünkü Türkiye'nin din ve vicdan özgürlüğü alanındaki asıl sorunu, inancın ve ibadetin engellenmesi biçimde değil, Tanrı'ya ve belli bir dine, hatta mezhebe inanmaya ve bunun pratiğini yapmaya zorlanma biçiminde ortaya çıkmaktadır. En kurumsallaşmış biçimi de bunun, işte bu zorunlu din dersleridir. Adı din kültürü ve ahlak öğretimi diye de konmuş olsa, amacın İslam ve öteki dinler hakkında bilgi vermek olmayıp, doğrudan doğruya din telkini olduğu, işin tezgahlanmasından apaçık anlaşılmaktadır. Nitekim, uygulamada bu niyet doğrultusunda gerçekleşmiş, ancak zamanla ve pek doğal olarak bunu da aşmıştır. Bugün, din kültürü ve ahlak öğretimi dersi, bir din ve hatta mezhep propagandasından başka bir şey değildir okullarımızda. Başka türlü de olamazdı. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulmaları, şeriat propagandası, notla tehdit, sınıfta pratik yapılması, namaz, kimi yerde öğrencilerin aşağılanması, test sorularında dinci ve şeriatçı telkinlere başvurulması, Hristiyan öğrencilerin derse zorlanması, oruç tutmayan öğrencilerin sınıfta bırakılması gibi uygulamalar bunun kanıtıdır. İşlerin gelişimi öğrencileri bir bakıma Müslüman olan olmayan biçiminde ayırmaya değin varmıştır ki bu bile tek başına ağır bir baskı olup bugünkü eğitimin nedenli antilaik olduğunun bir göstergesidir. Din dersleri dışında da kimi orta öğretim kurumlarında eğitim ve sınav sistemleri dinci motiflerin ağırlığını taşımaktadır. Yalnız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda değil, Kara Harp Okulu'nda ve üniversitede dinsel yoklamaları yapılmaktadır. Daha birkaç yıl önce Erzurum Üniversitesi'nde bir öğretim üyesinin biyoloji kitabında İslam adına gerçekleri nasıl bozup çarpıttığı unutulmamıştır. Özetle, din öğretiminden din eğitimine geçilmek istenmektedir. Hatırlatmış da olalım. Konu sadece din derslerinin varlığı ya da onlardaki saptırmadan ibaret değil. Onu da aşan bir şey var. Kültüre karşı bir tür İslami kuşatmadan söz edebiliriz. Somut örnekleriyle İslam'ı eleştiren Turan Dursun'un kimi kitapları ölümünden sonra da basılamıyor. Osmanlı Sarayı'nı ve haremini anlatan Gözde adlı filmin gösterildiği sinemaya sürekli bomba ihbarı yapılıyor. Şeriat ve Kadın adlı kitabın yazarı Profesör İlhan Arsel hakkında ölüm fetvası çıkarılmıştır. Özetle tehdit, saldırı ve ölüm fetvası kültür ve sanat dünyamız bağnaz İslamcıların boy hedefi durumundadır. Konunun bir başka yanına değinelim.